Bu programımızda değerli dinleyicilerimiz, yorumunu yapmakta olduğumuz 1. Timoteos'a mektubun 6. bölümüne geldik. Bu bölümün konusu kilisedeki hizmetçilerin görevleri, Mesih inanlılarının başkalarıyla olan ilişkileri. 1. Timoteos 6. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle diyor Pavlus: "Boyunduruk altındaki uşaklar efendilerini tam saygıya yaraşır saysınlar. Öyle ki Tanrı'nın adı ve Mesih öğretisi kötülenmesin. Efendisi inanlıysa uşak onu önemsemezlik etmesin. Çünkü kardeştirler. Tersine daha iyi hizmet sunsun. Çünkü olumlu hizmetten yararlananlar inanlılardır ve sevilen kişilerdir. Bunları öğret ve öğütle." Bu mektupta Pavlos belirli kişilere onur gösterilmesi gerektiğini vurguluyor. Kimsesiz dullara, görevini gerektiği gibi yürüten ihtiyarlara, burada da uşakların efendilerine. Pavlos Efes'teki inanlı kölelere de aynı buyruğu duyurmuştu. Timoteos'a da kölelere de aynı buyruğu iletmesini bildiriyor. Bilindiği gibi bunlar emeklerinin karşılığını alan emekçiler değil, köle insanlardı o dönemlerde. Tüm Roma İmparatorluğu'nun nüfusu yaklaşık 60 milyondu. Bunların sadece 20 milyonu Roma vatandaşıydı. Geriye kalan 40 milyon köleydi. Bu nedenle Pavlos, köle olanların efendilerine saygı göstermesini belirtiyor. Bunların bazısı Mesih inanlısıydı bile. Burada inanlı efendilere değinilmektedir. Bunlar imanda köle insanın kardeşidir. Bu kişiye iyi hizmet sunmalı. Kölenin efendisine gerekli hizmette bulunması eninde sonunda onun Rabbi Mesih'i yükseltecektir, yüceltecektir. Amaç kişinin kendini hoşnut etmesi değil, Rab İsa Mesih'i yüceltmesidir. Köleler, Pavlos canla başla doğruluk ilkesinde çalışmanın önemine değinir. Mesih inanlısı her kim için çalışırsa çalışsın, doğru dürüst çalışmalı, doğruluk ilkesinden hiçbir zaman yan çizmemelidir. İşveren başında olsun ya da olmasın, o daima doğru çalışmalıdır. Yani Mesih imanlısı kendisinden bekleneni en iyi şekilde yapmaya çaba göstermelidir. Eğer biri aykırı öğretiler yayıyor, Rabbimiz İsa Mesih'in sağlıklı sözlerine ve Tanrı sayarlığa uygun öğretiye yanaşmıyorsa, böbürleniyor ve hiçbir şey anlamıyor demektir. Tutulduğu hastalık kendini tartışmalarla, sözler üzerinde çatışmalarla belli eder. Bunların getirdiği sonuç çekememezlik, kavgacılık, sövücülük, sağlıksız kuşkular, aklı bozuk, gerçeğe saygısı olmayan insanların sürtüşmeleridir. Bunlar Tanrı sayarlığı kazanç yolu olarak görüyorlar. 1. Timoteos 6, 3-5. Ayetler arası. Görevinde kimi insan kendini beğenip güçlüklerin nedeni olur. Gurur, kendini beğenme hep güçlüklere, sorunlara neden olur ki bu da Tanrı çocuğuna yaraşmayan bir tutumdur. Tanrı'nın kayrası aracılığıyla kurtulmuş olan günahlılar olduğumuzu bilmeliyiz değerli dinleyicilerimiz. Gururun, böbürlenmenin sürekli tehlikesi şudur ki kişi kendini Kaf Dağı'nda görür. Soyu ile, kişiliği ile gururlanıp durur. Kimi insanlar Tanrı'nın kayrası aracılığıyla kurtulmuş olduklarından gurur duyarlar. Ama Mesih inanlılarının alçak gönüllü olması gerekir. Pek üzüntülü ve kötü geçmişimiz, günahlı geçmişimiz vardır. Tanrı'nın kayrası aracılığıyla kurtulmuş olan günahlılarız. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. 6. ayette şöyle okuyoruz: "Kuşkusuz Tanrı sayarlık çok büyük kazançtır ama eldekiyle yetinme ruhuyla bir arada olursa." Tanrı'nın çocuğu elinde olanla yaşamındaki durumuyla yetinmesini bilmelidir. Ve yaşamdaki yerinden ötürü mutlu olması önemlidir. Ve bunu bilmesi çok önemlidir. Elinde olanla yetinme söz konusudur burada. Pavlos bunun neden böyle olması gerektiğini anlatıyor. Maddi varlık gerçek kişiliğin bir uzantısı değildir. Gerçek kişiliğin önemi sonsuzdur. Maddi varlıklarsa kalıcı değildir. Bunlar gerçek kişilikle birlikte taşınamaz. 7. ayet, çünkü diyor, dünyaya hiçbir şey getirmedik, ondan herhangi bir şey de götürmeyeceğiz. Herkes bu ilkeyle uyuşur. Milyonerin birisi ölürken mirasçıları odasının dışında beklerler. Sonunda doktorla avukat dışarıya gelince merakla ne kadar bıraktı diye sorarlar. Avukat ona her şeyini bıraktı. Yanında hiçbir şey götürmedi karşılığını verir. Elimiz boş olarak bu dünyaya geliriz, öyle değil mi? Ve yine değerli dostum, eli boş olarak buradan gideceğiz. Çıplak doğduk, çıplak gideceğiz. Mezara hiçbir şey götüremeyeceğiz. Tanrı'nın çocuğu bu dünyada elinde olanla yetinmeyi öğrenmelidir, bilmelidir. Vasiyetname güzel bir şeydir ama sık sık kötüye kullanılır. Nitekim şairin yazdığı gibi, yaşamaktayken henüz verin, böylece bilirsiniz nereye gittiğinizi. Tanrı çocuğu bu şekilde Tanrı'nın işini desteklemelidir. Ama yiyeceğimiz varsa bunlarla yetinelim. Varlıklı olmaya özenenler ise denenmeye düşer. Bir sürü akılsız, yararsız tutku tuzağına yakalanırlar. Bunlar insanları yıkıma ve mahva götürür. 1. Timoteus 6. bölüm 8-9. ayetler. Varlıklı olanlar genelde hoşnut olmazlar. Zenginlik gerçekte doyum getirmiyor. Ruhsal barışı getirmiyor. İç huzuru getirmiyor. Çünkü diyor 10. ayet, tüm kötülük köklerinden biri de para sevgisidir. Evet, kötülüklerin bir kökü para sevgisidir. Kimileri buna imrenip imandan saptılar ve pek çok üzüntüyle kendilerini yürekler acısı duruma düşürdüler. Para kendiliğinden kötü değil ama insanı her tür ahlaksızlıklara sürükler. Her türlü kötülüğün bir kökü para sevgisinde olduğunu fark et dostum. Bir sürü karanlık işi körükleyen para kendiliğinden zararsız, hatta yararlı bir nesnedir. Ama yıkıcı bir gerece dönüştürülmesi çok kolaydır. Bu çağın insanını yöneten güç ve etken paradır. İnsanın para için oynamayacağı oyun yoktur. Yalancılık, hırsızlık, kaçakçılık, rüşvet, adam kayırma, açgözlülük, kumarcılık, üç kağıtçılık, uyuşturuculuk, kiralık katillik, seks ticareti, silah ticareti, vergi kaçakçılığı ve sonu gelmeyen kötülükler zinciri. Durum giderek yozlaşmakta. Para egemenliği her tarafta nicelerini mahvetmektedir. Şu parayı icat eden kim değerli dinleyicilerimiz, biliyor musunuz? Daha önceleri karşılıklı mal ödeşmesi kullanılıyordu. Ancak İsa'dan önce 6. yüzyılda ünlü Lidya kralı Krasus, Anadolu'nun Sart kentinde altın basarak geçerli ilk parayı piyasaya sürdü. Günün temel felsefesi nedir? Kısacası para. Az çok hepimiz bu felsefeyi benimsemişiz. Kutsal söz şöyledir: kazanca düşkün olan evine sıkıntı getirir. Gümüşü seven gümüşe, varlığı seven varlığa doymaz. Yeremye peygamber bu tutsaklığı şöyle eleştirir: küçüğünden büyüğüne dek her biri kazanca düşkün. Peygamberden din adamına dek her biri düzenci. Mika peygamber de aynı kınayışı sürdürür değerli dinleyicilerimiz. Başkanları rüşvetle yargı yürütüyor, din adamları ücretle öğretiyor, peygamberleri gümüş için falcılık ediyor. Sonra da Rab aramızda değil midir? Üzerimize kötülük gelmez diyerek Rab'be dayanıyorlar. Altınınızla gümüşünüz pas tuttu, onların pası size karşı tanıklıkta bulunacak ve etinizi ateş gibi yiyecek. Çağın sonunu belgeleyen şu günlerde para topladınız diyor İncil'den Yakup 5. bölümde. Efesoslar 5:3'te de Pavlos, aranızda her tür iğrençliğin ya da açgözlülüğün sözü bile edilmesin diyor. Ve İsa Mesih şu gerçeği vurgular: her tür açgözlülüğe karşı uyanık olun ve kendinizi koruyun. Çünkü insanın yaşamı varlığının bolluğuyla ölçülmez. İsa bunun ardından herkese sonsuz yaşam çağrısını duyurur. Ben onlarda yaşam olsun, hem de bol yaşam olsun diye geldim. Evet, 1. Timoteus 6. bölüm 11. ayette Pavlos şöyle sürdürüyor sözlerini: ama sen Ey Tanrı adamı, bunları bırak. Doğruluğun, Tanrı sayarlığın, imanın, sevginin, sabrın ve yumuşaklığın ardınca git. Ne olursa olsun doğruluğu bırakmayacaksın. Tanrı sayarlığını bırakmayacaksın. İmanın, sevginin, sabrın, yumuşaklığın ardınca git. Bunlardan taviz verme. Tanrı'ya ait kişide bu erdemlerin bulunması gereklidir. 12. ayette, imanın güzel yarışına katıl diyor. Çağrıldığın sonsuz yaşama sarıl. Birçok tanık önünde bu sağlam tanıklığı açıkça kanıtladın. Timoteos'un yalnızca bazı şeylerden kaçıp bazı şeylerin ardından koşması yeterli değildi. Ayrıca mücadele etmesi de gerekiyordu. Mücadele sözcüğü savaşmak anlamında değil, emek vermek, tartışmak, uğraşmak, sabırla devam etmek anlamındadır. Atletik yarışmalardaki mücadele anlamını taşır. Yüce mücadele, Mesih inancı ve onunla ilgili yarışı kastetmektedir. Timoteos bu yarışta iyi koşmak zorundadır. Sonsuz yaşama sımsıkı sarılmak durumundadır. Bu onun kurtuluşa kavuşmak için uğraşmak zorunda olduğunu göstermez. Zaten kurtulmuştur. İsa'ya iman eden birisi kurtuluyor. O kurtuluşa garanti olarak sahip oluyor. Ancak sahip olduğu sonsuz yaşamı günlük yaşamında da göstermekle yükümlüydü. Timoteos iman ettiği anda bu sonsuz yaşama kavuşmuştu. Bu sonsuz yaşam garantidir dostum. Ayrıca bunu birçok tanık önünde açıkça benimsemişti. Belki de vaftiz oluşuna ya da iman ettikten sonra Rab İsa Mesih'e olan tanıklığına göndermede bulunmaktadır. 1. Timoteos 6-13-14. Ayetlerde Pontius Pilatus karşısında sağlam tanıklıkta bulunan Mesih İsa'nın ve her varlığa yaşam veren Tanrı'nın önünde sana buyuruyorum diyor. Sana bildirileni Rabbimiz İsa Mesih görkemle belirene dek lekesiz, kusursuz saklayasın. Paulus şimdi de en büyük iki tanık önünde Timoteos'a buyruk veriyor. Bu ilkin her şeye yaşam veren Tanrı'nın önünde olmaktadır. Belki de Paulus Timoteos'a yazarken bir gün Rab İsa'ya olan inancından ötürü hayatını vermek durumunda kalacağını düşünüyordu. Eğer öyleyse bu genç savaşçı, ruhsal savaşçı için her şeye yaşam verenin Tanrı olduğunu anımsamak iyi olacaktı. İnsanlar Timoteos'u öldürmeyi bile başarsa o ölüleri dirilten Rab'be inanmayı sürdürecekti. 1. Timoteos 6-15-16. Ayetler Tanrı özel bir zamanda İsa'nın belirişini açıklığa kavuşturacaktır. O kutsanandır. Her güce sahip, tek egemen, hükümranların hükümranı, Rablerin Rabbidir. Ölümsüzlük yalnız ona özgüdür. Kimsenin yaklaşamadığı ışıkta oturur. Onu ne gören olmuştur ne de kimse görebilir. Ona onur ve sonsuz çağlara uzanan güçlü egemenlik tanınsın. Amin. Evet, İsa Mesih görkemli bir bedenle ölümden dirilmiş tek kurtarıcıdır. Rab İsa Mesih yeryüzüne egemenlik sürmeye geldiğinde insanlar onun mübarek ve tek hükümdar olduğunu görecekler. Gerçek kralın kim olduğu kolayca belli olacaktır. Pavlos'un Timoteos'a yazdığı sırada Rab İsa reddedilmekteydi. Halen de öyledir. Ancak onun tüm yönetici ve kralların kralı olduğunun açıkça belli olacağı gün yaklaşmaktadır. O ayrıca bugün kendini Rab ilan etmiş olanların da Rabbidir. Ayrıca Tanrı'dan yaklaşılmaz ışıkta yaşayan şeklinde söz edilir. Bu Tanrı'nın tahtını çevreleyen, parlayan yücelik demektir. Işık sözü dilin en zengin ve sevindirici sözleri arasında sayılır. Bu yüzden Tanrı ışıktır diye yazılmıştır. O ışıklar babasıdır diyor Yakup 1.17'de. İsa Mesih şunu vurguladı. Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardım sıra gelen yaşam ışığına kavuşacak ve hiçbir zaman değerli dostum karanlıkta dolaşmayacak. Şimdiki çağda varlıklı olanlara buyruğun şu olsun. Yüksekten bakmasınlar, güvenilmez zenginliklere umut bağlamasınlar. Gönenç bulmanız için her şeyi bize bol bol sağlayan Tanrı'ya umut bağlasınlar. Söyle onlara, yararlı işlerle uğraştınlar, sağlıklı işlerde zenginlik bulsunlar, eli açık, cömert yani olsunlar, varlıklarını paylaşsınlar, ilerisi için kendilerine sağlıklı bir temel alsınlar. Böylece gerçek anlamda yaşamı oluşturan değere sarılsınlar. 1. Timoteus 6, 17, 19. ayetler arası. Pavlos zengin olmak isteyenlere daha önce ayrıntılı olarak değinmişti. Burada ise halen şimdiki çağda zengin olanlara değiniyor. Timoteus'un onlara gururlanmamaları için buyruk vermesi gerekiyordu. Alçak gönüllü olmaları gerekir. Paylaşmaya istekli olma ile kastedilen Rabbin harcamada bulunmayı uygun bulduğu her durumda istekli olmaktır. Gerçek yaşam denilen gerçek olan yaşamdır dostum. Ey Timoteus, sana güvenilerek verileni koru. Ruhsallıktan uzak boş konuşmalara ve sözüm ona bilginin karşı koyuşuna kulak asma. Bazıları bunları ileri sürerek imandan saptılar. Tanrı kayrası sizinle olsun. Bu da 1. Timoteus 6. bölüm 20 ve 21. ayetlerdir. Sana güvenilerek sözü başka birinin eline belirli bir değeri güvenerek vermek, bırakmak anlamındadır. Eski antlaşmada bir insana saklaması için para emanet edilirdi. Timoteus'a emanet edilen değer Tanrı tarafından ona güvenilerek bırakılmıştır. Bu Timoteus'un hesap vermesini gerektiren emanet idi. Bu Mesih öğretisi ve iman bağlılığıdır dostum. Yani Mesih inancının gerçek öğretileri kastedilmektedir. Söz konusu edilen Timoteus'un kurtuluşu ya da canı değil, Tanrı'nın lütuf müjdesinin gerçeğidir. Bankaya yatırılan para gibi gerçek de Timoteus tarafından olduğu gibi ve zarar görmemiş olarak korunacaktı. Timoteus bayağı ve boş sözlerden, yalan yere bilgi denen düşüncelerin çelişkilerinden sakınmak zorundaydı. Boş sözler, hiçbir yararı olmayan şeylerden konuşmaktır. Pavlos, Timoteus'un gerçek gibi gözüken ancak Hristiyan inancını, Mesih inancına aykırı olan öğretişlerle uğraşmak zorunda kalacağını biliyordu. Timoteus'un tüm bunlardan uzaklaşması gerekiyordu. Günümüzde bu, Hristiyan bilim gibi sapmış, yanlış öğretişlere göndermede bulunuyor denebilir. Bu öğretiş, özünde Hristiyan olduğunu iddia eder, gerçek bilgiye sahip olduğunu söyler ancak sahtedir. Ne Hristiyandır ne de bilimseldir. Bu ayet, bugün okullarda öğretilen bilim dallarına da uygulanabilir. Aslında gerçek bilimsel bulgular hiçbir zaman değerli dinleyicilerimiz kutsal kitap ile çelişkili olmayacaktır. Çünkü bilimin gizlerini evrene yerleştiren aynı zamanda kutsal kitabın da yazarı olan Tanrı'dır. Bugün bilimsel gerçek olarak kabul edilen birçok şey yalnızca kanıtlanmamış teorilerden, varsayımlardan oluşmaktadır. İşte kutsal kitapla çelişen bu tür varsayımlar, bilim değil varsayımlar reddedilmelidir. Pavlos, imanlı olduğunu söyleyen bazı kişilerin bu sahte öğretişlere kapılıp imandan saptıklarını görmüştü. Bu son ayetler, Mesih'i küçümseyen izimlerin tehlikelerine dikkat çekmektedir Pavlos. Pavlos, her mektubunu noktaladığı gibi bunu da Tanrı kayrası dileğiyle doğruya getiriyor. Tanrı'nın kayrası sizinle olsun diyor ve 1. Timoteus'a mektubunu bitiriyor. Bizim de dileğimiz değerli dinleyicilerimiz Tanrı'nın kayrasının sizlerle olmasıdır.